Ayrım 16, Yörünge, Tess Gerritsen, sayfa 232. 13 kiloluk bir yağ ve tüy yumağı Jack'in göğsüne paşalar gibi kurulmuş olan Humphrey'di bu. Hayvan beni öldürmeye çalışıyor diye düşündü Jack, Humphrey'nin sinsi yeşil gözlerine bakarken. Kanepede uyuklarken bir bakmıştı ki bir tonluk bir kedi kütlesi kaburgalarını eziyor, onu nefessiz bırakmaya çalışıyor. Humphrey bu kez de mırlayıp pençelerinden birini Jack'in göğsüne geçirdi. Jack inleyerek ayağa fırlayınca Humphrey dört ayak üstüne düştü pat diye. ''Git fare falan yakala!'' diye homurdandı Jack. Sonra uykusuna kaldığı yerden devam etmek için yeniden yattı. Ama mümkün değildi bu. Humphrey mama yemek için mızmızlanmaya başlamıştı. Daha yeni yemişti oysa ki. Jack esneyip kanepeden kalktı, sendeleye sendeleye mutfağa gitti. Kedi mamalarının olduğu dolabı açar açmaz Humphrey daha da yüksek sesle sızlanmaya başlamıştı. Jack kaba mamayı koyduktan sonra can düşmanının yemek yiyişini iğrenerek seyretti. Saat öğleden sonra üçtü ve Jack'in hala uykusu vardı. Bütün gece uyumayıp kontrol odasındaki doktor konsolunun başında durmuş, sonra eve gelip kanepede istasyonun çevre ve yaşam destek sistemleri raporlarına göz atmıştı. Oyuna geri dönmüştü ve bu hissi sevmeye başlamıştı. Uçuş operasyonları eğitim el kitabı gibi sıkıcı mı sıkıcı bir şeyi karıştırmak bile güzel gelmişti ona. Ama sonunda yorgunluk galip gelmiş, öğlen gibi sızmıştı kanepede. Humphrey'nin kasesi şimdiden yarıya inmişti bile, inanılır gibi değildi. Jack tam mutfaktan çıkarken telefon çaldı. Todd Cutler'dı arayan. Discovery'nin White Sands'e yapacağı iniş için tıbbi personeli bir araya getiriyoruz dedi adam. 30 dakika sonra Ellington'dan bir uçak kalkıyor. Neden White Sands? Discovery Edwards'daki havanın düzelmesini beklemeyecek miydi? Mekik'te tıbbi bir sorun olmuş, havanın düzelmesini bekleyemedik. Bir saate kadar çıkacaklar yörüngeden. Bulaşıcı hastalık riski için önlem almamız istendi. Hastalık neymiş peki? Henüz tanımlanmadı ama biz riske girmek istemiyoruz. Peki sen bizimle misin? Evet sizinleyim dedi Jack bir an olsun tereddüt etmeden. Madem öyle bir an önce harekete geç, yoksa uçağı kaçıracaksın. Dur biraz, hasta kim? Yani hangisi hasta olmuş? Hepsi dedi Cutler, bütün mürettebat. 13. Bölüm Bulaşıcı Hastalık. Acil yörüngeden çıkış prosedürü. Nasıl bir şeyle karşı karşıyayız biz? Jack bekleyen jete hızlı adımlarla ilerlerken rüzgar tozu toprağa katıyordu. Havada uçuşan zerrelere karşı gözlerini kısmak zorunda kalan Jack, nihayet uçağın merdivenlerini çıkıp içeri girdi. 15 yolcu kapasiteli bir Gulfstream 4'tü bu. NASA'nın personelini birbirinden uzak operasyon merkezleri arasına taşımak için kullandığı sağlam ve güvenilir uçak filosunun bir başka üyesi. Uçuş sağlık kliniğinden birkaç hemşire ve doktor da dahil 12 kişi vardı içeride. Aralarından birkaçı Jack'i tanıyıp selam verdi.
''Artık yola çıkmamız gerekiyor efendim.'' dedi co-pilot. ''Rica etsem kemerinizi takar mısınız?''
Jack uçağın önlerinde pencere kenarında bir yere oturdu. Uçağa son binen parlak kızıl saçları rüzgardan kaskatı kesilmiş halde bir Roy Blumfeld oldu. O da koltukta yerini aldıktan sonra co-pilot kapıyı kapattı.
Todd gelmiyor mu diye sordu Jack.
O iniş konsolunun başında duracak. Biz şok mangasıyız sanırım.
Uçak bu arada hareketlenmiş, kalkış pistine doğru yol alıyordu. Kaybedecek zamanları yoktu. White Sands'e daha 1,5 saatlik yolları vardı.
''Neler olduğundan haberin var mı?'' diye sordu Jack. ''Ben pek bir şey bilmiyorum da.''
''Bana da kısaca bilgi verdiler. Dün Discovery'de baş gösteren sızıntıdan haberin var mı? Ne olduğunu tespit etmeye çalıştıkları hani. Meğerse sızıntı Kenichi Hirai'nin ceset torbasından yayılıyormuş.''
İyi ama o torba kapalıydı. Nasıl olmuştu açılmış?
Plastik delinmiş. Mürettebatın dediğine bakılırsa torbanın içinde basınç birikmiş. Bir çeşit hızlı çürüme gibi bir şey.
Kittredge sıvının yeşil olduğunu ve balığımsı bir kokusu olduğunu söyledi. Bu bana çürüyen bir ceset kokusu gibi gelmedi doğrusu.
Bizim de kafamız karıştı. Torba şimdi yeniden kapatılmış. İçinde neler olup bittiğini öğrenmemiz için inmelerini beklemek zorundayız. Mikro yer çekiminde insan kalıntılarıyla ilk defa karşılaşıyoruz. Belki çürümeyle ilgili farklı bir şey oluyordur. Belki anaerobik bakteriler öldüğü için kötü kokular çıkmıyordur.
Peki mürettebatın hastalığı ne aşamadaymış?
Hewitt'te Kittredge'de şiddetli baş ağrısından şikayetçi. Mercer köpek gibi kusuyormuş. O Leary'de de karın ağrısı başlamış. Bu arada bunun ne kadarının psikolojik olduğunu da bilmiyoruz. Çürüyen bir meslektaşından bir parça yutmuş olmanın duygusal bir tepkisi de olmalı elbet. Psikolojik faktörler meseleyi çok daha karmaşık bir hale getiriyordu. Ne zaman bir yerde gıda zehirlenmesi olsa kurbanların önemli bir yüzdesinin aslında o gıdadan etkilenmedikleri ortaya çıkar. Telkin her türlü belirtiye yol açabilecek kadar güçlüdür.
Ayrılma sürecini yine durdurmak zorunda kalmışlar. White Sands'te de sorunlar vardı. Taktik hava navigasyon cihazlarından biri hatalı sinyaller veriyordu. Birkaç saatte onun ayağı kaldırılıp işler hale getirilmesi için harcandı.
Taktik hava navigasyon sistemi Mekke'ye navigasyon vektör bilgilerini ileten bir dizi yer vericisiydi ve kötü bir navigasyon sinyali Mekke'nin pisti kaçırmasına yol açabilirdi.
Şimdi de daha fazla bekleyemeyeceklerine karar vermişler dedi Blumfeld. Son bir saat içinde mürettebat daha da hastalanmış. Kittredge ve Hewitt'in ikisinde de göz akı kanamaları olmuş. Hiray'da da böyle başlamıştı.
Uçak kalkmak için hızlandığında kulaklarını motorların gümbürtüsü doldurdu. Hemen ardından da yerle temasları kesildi. Jack gürültüyü bastırmak için bağırarak sordu.
Peki ya istasyon? Orada hasta olan var mı?
Hayır, sızıntı oraya geçmesin diye bağlantı kapılarını kapatmışlar.
O halde sadece Discovery ile sınırlı.
Bildiğimiz kadarıyla öyle.
Emma iyi demek ki diye düşünecek derin bir nefes alarak. Emma iyi. Peki ama bulaşıcı hastalık Discovery'ye Hirai'nin cesediyle geldiyse nasıl oluyordu da bundan uzay istasyonunun mürettebatı etkilenmiyordu?
Mekke'nin iniş saati ne diye sordu.
Şu anda istasyondan ayrılıyorlar. Yanma hedefi 45 dakika içinde inişle 17 sularında olur herhalde.
Bu yer mürettebatının hazırlanmak için fazla süreleri olmadığını gösteriyordu. Jack pencereden dışarı bakıp bulutları yararak ilerleyişlerini seyretti.
Her şey bizim aleyhimize gelişiyor diye düşündü bir ara. Acil durum inişi, navigasyon sisteminde arıza, hasta mürettebat. Hepsinin de ötesinde iniş Tanrı'nın unuttuğu bir yere yapılacak.
Jill Hewitt'in başı ağrıyor, göz yuvarları fena halde zonkluyordu. Öyle ki ayrılma prosedürüyle ilgili kontrol listesini okumakta bile zorluk çekiyordu. Son bir saat içinde ağrı vücudunun bütün kaslarına yayılmıştı. Artık iki gözü de kan çanağına dönmüştü. Kittredge'in gözleri ise ikiz kan torbalarına benziyordu. Parlıyorlardı, kan kırmızılardı. Ayrıca o da acı çekiyordu. Jill bunu adamın yürüyüşünden, kafasını yavaş ve temkinli bir şekilde çevirişinden anlıyordu. İkisinin de ağrıları vardı ama ikisi de uyuşturucu yapılmasını kabul etmemişti. Ayrılma ve iniş büyük dikkat isterdi ve ikisi de performanslarında en ufak bir azalış olmasına izin veremezdi.
''Bizi eve götür, bizi eve götür.''
Jill'in konsantrasyonunu kaybetmemek için gayret sarf ederken, sırtından aşağı terler damlarken ve ağrı dikkatini kemirmeye çalışırken içinden tekrar edip durduğu sözlerdi bunlar. Ayrılış kontrol listesini bitirmek üzereydiler. IBM ThinkPad'inin bilgisayar kablosunu konsolun veri portuna bağlamış, ardından bilgisayarı kapatıp açmış, randevu ve yakın mesafe operasyonlar programına geçmişti.
''Veri akışı yok.'' dedi Jill.
''Ne? Port sızıntıyla kaplanmış olmalı. Bir de orta güvertedekini deneyeceğim.''
Kabloyu çıkarıp ara güverteye geçerken yüzündeki her bir kas acıyla bağırıyordu. Gözleri öyle fena zonkluyordu ki şimdi yuvalarından fırlasalar fazla şaşırmazdı Jill. Orta güverteye indiğinde Mercer'ın atmosfere giriş için gerekli kıyafeti giyip kemerini takmış olduğunu gördü. Ama muhtemelen aldığı narkotik yüzünden baygındı adam. Onun gibi kemerini bağlamış olan O'Leary uyanıktı ama o da şaşkın duruyordu. Jill orta güvertenin veri portuna gidip ThinkPad'i taktı. Hala yoktu veri akışı. Lanet olsun, lanet olsun. Mecburen bir kez daha uçuş güvertesine çıktı, zar zor da olsa. Yine mi olmadı diye sordu Kittredge. Bağlantı kablosunu değiştirip bu portta bir kez daha deneyeceğim. Başının ağrısından dolayı gözünden yaşlar geliyordu. Dişini sıkıp kabloyu çıkardı. Yeni bir tanesiyle değiştirdi. Sonra yeniden kapatıp açtı. Windows üzerinden gerekli dosyayı tıkladığında randevu ve yakın mesafe operasyonlarının logosu belirdi ekranda. Ter dudaklarına kadar inerken görevin geçerli süresini girdi. Gün, saat, dakika, saniye. Parmakları sanki emir almak istemiyorlarmış gibi yavaş ve beceriksizdi. O da bittikten sonra nihayet yakın mesafe operasyonunu seçip OK'ye bastı. Randevu başlatıldı dedi rahatlayarak, veri işlemeye hazır. Merkez, ayrılmamızı onaylıyor musunuz diye sordu Kittredge. Beklemede kalın Discovery. Bu bekleyişler Jill'e ölüm gibi geliyordu. Kafasını eğip eline baktığında parmaklarının kasılmaya başladığını fark etti. Ön kol kasları derisinin altında bir sürü solucan kıvranıyormuş gibi dalgalanıyordu. Etinin içinde bir şeyler kendine yol açmaya çalışıyordu sanki. Elini sabit tutmak için ne kadar mücadele ederse etsin parmakları spazm geçiriyormuş gibi seyiriyordu. ''Bizi eve götür artık, bizi eve götür.'' Discovery dedi merkez, ayrılmanız onaylanmıştır. Anlaşıldı. Dijital otopilot düşük Z'de, ayrılmayı başlattın. Kittredge ile nihayet rahatladığını gösteren bir bakış attı. Sonra kumanda kollarını kavrayıp hadi artık dönelim evimize dedi. Kolossus heykeli gibi heybetli duran uçuş direktörü Randy Carpenter'ın bakışları ana ekrana kilitlenmiş, hem ekranda akan görsel verileri takip ediyor hem de telsizden konuşmaları dinliyordu. Her zamanki gibi birkaç adım sonrasını düşünüyordu Carpenter. Kenetlenme noktasının basıncı alınmıştı şimdi. Mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlayan menteşeler açılacak, kenetlenme sistemine önceden yüklenmiş yaylar yavaşça itilerek iki aracı ayıracak, o noktadan sonra birbirlerinden bağımsız hareket etmeleri sağlanacaktı. Discovery'nin kontrol jetleri ancak iki araç birbirinden 60 santimetre açıldıklarında devreye girecekti. Bu hassas komut zinciri sırasında bir şeyler ters de gidebilirdi elbette. Ama Carpenter'ın muhtemel her sorun için bir acil durum planı vardı. Kenetlenme menteşeleri ayrılmazsa piroteknik şarjları ateşleyip menteşeleri bağlayan civataları yakacaklardı. O da işe yaramazsa istasyondan iki mürettebat gidip civataları elle çıkaracaklardı. Kısacası yedek planlarının bile yedek planları vardı. Tahmin edebildikleri sorunlar için en azından. Carpenter'ı asıl korkudan ise kimsenin aklına gelmeyecek arızalardı. Şimdi de kendine her yeni görevin başında sorduğu o soruyu soruyordu. Öngöremediğimiz bir şey var mı? Yörünge kenetlenme sistemi başarıyla ayrıldı diye bildirdi Kittredge. Menteşeler çıktı. Şu anda serbest sürüklenmedeyiz. Carpenter'ın arkasındaki uçuş kontrolörü sevinçle kollarını havaya savurdu. Carpenter ise ilerisini, inişi düşünüyordu. White Sands'in hava durumunda bir değişiklik yoktu. Cephe rüzgarları 15 knot'taydı hala. Taktik navigasyon sistemi mekik gelmeden önce devreye sokulacaktı. An itibariyle yer mürettebatı pistteki yerini almaya başlamıştı. Görünürde yeni bir pürüz olmamasına rağmen bir tanesinin köşe başında bekliyor olabileceğini biliyordu Carpenter. Zihninden bütün bunlar geçerken ifadesinde bir değişiklik olmamıştı. İçerideki uçuş kontrolörlerine ödünün koptuğunu, midesinin neredeyse ağzına geldiğini ele verecek en ufak bir hareket bile yoktu yüzünde. O esnada Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Emma ve mürettebatın geri kalanı da olanları takip edip bekliyordu. Bütün araştırma faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu. Hepsi Nod 1'deki gözetleme penceresinin başında toplanmış, devasa mekiğin ayrılışını izliyordu. Griggs bir yandan da hem Houston'da hem de kendi bilgisayarında açık olan randevu ve yakın mesafe operasyonu programını takip ediyordu. Emma pencereden Discovery'nin santim santim ayrılışını seyrederken derin bir oh çekti. Mekik nihayet serbest sürüklenmeye geçmiş evinin yolunu tutmuştu. McKee'in tıp görevlisi O'Leary narkotik bir sarhoşluğun içindeydi. Çektiği ağrıları hafifletsin diye kendi koluna 50 mg demerol enjekte etmişti. Ve bu kadar düşük doz bir narkotik bile kafasını bulandırmaya yetmişti. Orta güvertedeki koltuğuna oturup kemerini bağlamış, yörüngeden çıkmaya hazır halde bekliyordu şimdi. Kabinin görüntüsü sanki suyun altından bakıyormuş gibi bir netleşip bir bulanıyordu. Işıktan acıyan gözlerini ara sıra kapatmak zorunda kalıyordu. Az önce Jill Hewitt'in bilgisayarıyla birlikte önünden geçtiğini görmüştü. Şimdi göremiyordu onu ama kulaklıktan hem onun hem de Kittredge'le merkezin konuşmalarını duyabiliyordu. İstasyondan ayrılma gerçekleşmişti. O bulanık zihnine rağmen acizliğinin farkındaydı. O kendi koltuğuna bağlanmış otururken arkadaşları uçuş güvertesine bütün mürettebatı eve döndürebilmek için mücadele veriyordu. Gururuna yediremeyip uykunun tatlı rehavetine direndi. Gözlerini orta güvertenin parlak ışıklarına açtı. Elini göğüs kemerinin düğmesine götürüp çözdü. Kemer serbest kalır kalmaz koltuğundan havaya yükseldi. Orta güverte bir anda etrafında dönmeye başlayınca mide bulantısını bastırmak için gözlerini kapatmak zorunda kaldı. Dayan diye düşündü. Akıl vücuttan üstündür. Her zaman taş gibi miden var diye övünen sen değil miydin? Ama yine de gözlerini güvertenin sarsıcı dönüşüne karşı açacak halde hissetmiyordu kendini. Ta ki o gıcırtıyı duyana dek. Ses o kadar yakından gelmişti ki o Leary başta bunun hemen yanında uyumakta olan Mercer'dan geldiğini sandı. Ama o tarafa döner dönmez Mercer'la değil, Kenichi Hirai'nin ceset torbasıyla yüz yüze geldi. Torba şişiyor, genişliyordu. Gözlerim diye düşündü, bana oyun oynuyor. Gözlerini kırpıştırıp görüntüyü yeniden netleştirdi. Ama kefen hala şişkindi. Plastik cesedin karnının üstünde balon yapmıştı. Torbadaki deliği yamayalı saatler olmuştu. Ama demek ki içindeki basınç yine tırmanmaya başlamıştı. Kafasının içindeki puslu bulanıklığa rağmen uyku paletine doğru süzüldü, elini şişen ceset torbasına koydu. Hemen ardından korkuyla çekti elini. O kısacık anda torbanın şişip indiğini, sonra yeniden şiştiğini hissedebilmişti. Ceset hareket ediyordu. Dudağının üstüne boncuk boncuk ter bürümüş olan Jill Hewitt, tepedeki pencereden Discovery'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılışını seyrediyordu. Aralarındaki mesafe yavaş yavaş genişlerken bir yandan da bilgisayar ekranından akan verilere bakıyordu. Mesafe 30 santimetre oldu, 60 santimetre oldu, eve dönüyoruz. Aniden başına dayanılmaz bir ağrı saplandı, gözleri karardı. Ama direniyor, bilincini kaybetmemek için inatla karşı koyuyordu. Yörünge kenetlenme sistemi temizledi dişlerini sıkarak. Reaksiyon kontrol sistemine geçiyoruz, düşük Z diye karşılık verdi Kittredge. Kittredge bu noktadan sonra reaksiyon kontrol sisteminin itici motorlarını kullanarak istasyondan yavaş yavaş uzaklaşacak, nihayet 3000 feet aşağısına kadar geldiğinde farklılaşan yörüngeleri birbirlerini otomatik olarak itmeye başlayacaktı. Jill ateşlenen itici motorların gürültüsüyle birlikte McKee'in sarsıldığını hissetti. Arka kısmın manevrasını alan Kittredge da bir yandan R çizgisinin altına doğru gerilemelerini sağlıyordu. Bir an eli titredi komutanın, kumandayı yeniden kavramaya çalışırken bütün yüz hatları gerildi. O esnada McKee'yi bilgisayar değil, o uçuruyordu ve yapacağı ufacık bir sapma yalpalayarak rotadan kopmalarına neden olabilirdi. 1,5 metre mesafe, 3 metre, kritik ayrılış evresini geçmiş istasyondan gittikçe daha çok uzaklaşıyorlardı. Jill da biraz rahatlamaya başlamıştı. Ve sonra orta güverteden bir çığlık sesi geldi. Dehşet ve hayret dolu bir çığlık. O'Leary! Sesin geldiği yöne döndüğü anda uçuş güvertesi aşağıdan uçuşarak gelen insan kalıntılarıyla doldu. Bu patlamadan en çok ara güverte girişine yakın duran Kittredge etkilenmiş, dairesel el kontrolörünün olduğu yere doğru uçmuştu. Jill ise geriye doğru sendelemiş, kafasından kulaklık çıkıp gitmişti. Üstü başı kötü kokan bağırsak parçaları, deri ve tutam tutam siyah saçlarla kaplanmıştı. Hala kafa derisine bağlı halde saçlarla keni içinin saçları. Yeniden ateşlenen iticilerin gümbürtüsüyle birlikte mekik kendi etrafında dönmeye başladı. Bir yandan insan parçaları da uçuş güvertesinin her yerine saçılmış, plastik organ ve o tuhaf yeşil damlalardan oluşan kabus gibi bir galaksi havada dönmeye başlamıştı. Ara ara üzüm salkımı gibi birleşen kimi parçalar duvara yapışıyordu. Damlacıklar mikro yerçekimli ortamda düz yüzeylere çarpıp yapıştıklarında darbenin etkisiyle kısa bir süre titrer sonra da dururlardı. Ama bu parçalar durmuyordu. Jill yüzeye yapışan damlaların titreşimlerinin gittikçe hızlanışını seyretti. Hemen ardından da o jelatinimsi kütlelerin içinde siyah bir çekirdeğin hareket etmekte olduğunu fark etti. Bu çekirdekler bir sivrisinek larvası gibi eğilip bükülüyordu. Birdenbire bambaşka, öncekinden bile sarsıcı bir görüntü çekti dikkatini. Kafasını kaldırıp uçuş güvertesinin üstündeki pencereden baktığında uzay istasyonunun hızla onlara doğru yaklaştığını görmüştü. Öyle ki güneş panellerinin istasyonla bağlantı parçalarını bile görebiliyordu. Panikle duvardan güç alıp et parçalarının arasına daldı, kumanda koluna doğru uçuşa geçti.
''Çarpmak üzeresiniz!'' diye bağırdı Griggs uzaydan uzaya telsiz sistemiyle. ''Discovery, çarpmak üzeresiniz!''
Cevap yoktu. ''Discovery, geri dönün!'' Emma üzerlerine doğru gelen felaketi dehşetle izliyordu. Uzay istasyonunun gözlem penceresinden Mickey'in yukarı kalkıp sancak tarafına doğru yuvarlanmakta olduğunu görebiliyordu. Discovery'nin delta kanadı istasyonun alüminyum gövdesini yarıp geçebilecek bir momentumla yaklaşıyordu. Birazdan gerçekleşecek olan çarpışma onunla birlikte herkesin ölmesi anlamına geliyordu. Ama birdenbire Mekik'in burnundan ön itici motorun duman bulutları yayıldı. Discovery momentumunu ters çevirip aşağı doğru hareket etmeye başlamıştı. Fakat sancak tarafındaki delta kanadı aynı anda yukarı çevrilmiş, uzay istasyonunun ana güneş paneli hızla gelen Mekik'in kanadından kurtulamamıştı. Emma o anda kalbinin donduğunu hissetti. Arkasından Luther'ın fısıltısını duydu Yüce İsa.
''Geri dönüş aracı!'' diye bağırdı Griggs panikle. ''Herkes tahliye aracına!''
Griggs'in bunu söylemesiyle birlikte tahliye aracına doğru telaşlı bir uçuşma başlamış, nodun ortasında kollar, bacaklar birbirine girmişti. Nodun kapısından habitasyon modülüne ilk geçen Nikolay ve Luther oldu. Emma kapının koluna tutunduğu anda kulakları şiddetli bir metal gıcırtısıyla dolmuştu. İki devasa objenin çarpışması sonucu bükülüp deforme olan alüminyumun homurtusuydu bu. Emma uzay istasyonu şiddetle sarsılırken nodun duvarlarının birbirlerinden ayrılmaya başladığını, Griggs'in bilgisayarının havaya fırladığını gördü. Bir de Diana'nın terden sırılsıklam olmuş korku dolu yüzünü. Sonra ışıklar bir göz kırpıp söndü, karanlıkta kırmızı bir uyarı ışığı yanıp sönmeye başlamıştı. Ardından bir siren sesi kapladı her yeri.
16. ayrımın sonu. Sayfa 247.